Ayrım 2.
Barbuda, yiyecek ve içme suyu almak, büyük fırtınaların yapmış olduğu hasarları onarmak ve gemicilerin uğradığı kayıpların yerini doldurmak için, tayfa toplamak için birkaç gün Sinkit limanında kalmak zorundaydı. Bu yüzden Gray, her karaya çıkışında Silver'ı yolun üzerinde bulunuyordu. Israrları ve aşırı derecede saygılı davranışı kaptanı yumuşatmaya yetmişti. Silver tatlı sözlerle onu kandırmayı başarmıştı. Artık korsan hayat yaşamaktan bakıp usandığı ağlamaklı bir dille anlatıyordu. Şimdi tek bir isteği vardı. İngiltere'ye dönmek ve son günlerini doğduğu memlekette sakin bir halde geçirmek. Gray onun haline acımıştı. İşte Gray'in felaketine bu acıması ve iyi kalpliliği sebep olmuştu. Eski yol arkadaşının acıdığından onu ambarcı olarak gemisine almayı kabul etmişti. Bu, yaşlı korsanın en büyük dileğinin yerine gelmesi demekti. Silver bu görevi pek aşırı bir minnettarlık duygusuyla kabullenmişti. Üstelik gemiye tayfa bulma konusunda gereken yardımdan kaçınmayacağını da belirterek hemen işe koyulmuştu. Fakat Gray yeni tayfalar toplarken sanki tanlarında ve meyhanelerinde sürten ayak takımının gemiye alındığının farkında bile değildi. Silver'ın kötü maksadını gerçekleştirmek için çevirmekte olduğu dolapları da görmüyordu. Öyle ki demir alındığında tayfaların yarısı Silver'ın adamlarından düzenlenmiş bulunmaktaydı. Bunlar cani suratlı adamlardı. Her kötülüğü yapabilecek yaratılışta kimselerdi. Uzun ya da kısa bir süre kara bayrak altında servet avcılığı yapmak için denizlerde dolaşmışlardı. Gray bunların hepsinden habersizdi. İngiltere kıyılarına yaklaşınca Silver maskesini çıkarmış, Kaptan Gray'e ve gemicilerine bundan böyle kendisinin emirlerine boyun eğeceklerini bildirmişti. Korkunç, kanlı bir çarpışma başlamıştı. Fakat gece bastırırken kan deryası halindeki güvertede Kaptan Gray zincire vurulmuş, ona bağlı tayfalardan sağ kalmış olan 4 kişi arka ambara tıkılmıştı. Direğin tepesinde artık korsan bayrağı dalgalanıyordu. Yeni arkadaşım hikayesini anlatmakla garip bir şekilde ferahlamış görünüyordu. Sürünerek oturdu. Tüm kana bulanmış olan ceketini düğmeledi ve parmaklarını çalı gibi sertleşmiş olan saçları arasında gezdirdi. "Korkunç bir dövüşme oldu Jamie," dedi. "Kıyasaya vuruştuk ama şimdi neredeyiz, durum nedir bilmiyorum." Anlattıkça sesi canlanıyordu. Kendini adeta gençleşmiş hissediyor gibiydi. "Ben de bilmiyorum. Sadece müthiş acıkmış olduğumun farkındayım. Bir de fizikten iğreniyorum," diye karşılık verdim. Karanlıkta bana gülümsedi ve dostça elimi sıktı. "Hapiste yolculuk ediyoruz ama henüz teslim olmuş değiliz," dedi. Konuşmasının bu sırasında birden ağır kabı sürgüsü gıcırdadı. Kaptan derhal bir yarım dönüş yaparak geri uzandı. İnlemeye ve kötü talihinden yakınmaya başladı. Kapı bir tekme ile açıldı. Kara Frank'ın iri gövdesinin gölgesi aydınlıkta belirdi. Eğilerek bir eliyle beni tuttu. "Küçük beyaz Bay Silver istiyor," dedi. "Sen gelecek benimle." Kalkmak için Sinan arkadaşımın omzuna dayandım ve ışığa boğulmuş olan güverteye çıktım. Deniz ortasındaydık. İyi bir meltemle itilen gemi hızlı ilerliyordu. Büyük bir dalganın tekneyi kaldırdığını hissettim ve bembeyaz yelkenin geniş yüzeyini gördüm. Geminin gövdesine vuran gümüş sırtlı dalgaları seyrettim. Yukarıda, masmavi gökyüzünde korsanların kapkara bandırası sallanıyordu. "Selam küçük." Bu Bay Silver'dı. Kıç güvertesinden sanki ikimiz dünyanın en iyi dostu imişiz gibi bana sesleniyordu. "İhtiyacı onun yanına gel. Onun elini sık ve geçmişi unuttuğumuzu söyle." İri zenci beni sırtından itti. Başımı yukarıda tutarak cesaretimi yitirmemeye çalışıyordum. Fakat tayfaların beni kızgın ve tehdit edici bakışlarla süzdüğünü görüyordum. Somurtarak ilerledim. Silver devam etti. "Sana bir arkadaş gibi tasarladıklarımı açıklayacağım. Kötü talih seni ihtiyacı onun yolu üzerine çıkardı ve gene onun yanlış anlaşılmasına sebep oldu. Fakat bunu mesele yapmayacağım. Bugünden başlayarak serbestsin. Tayfalarımdan herhangi biri kadar serbest. Kıç tarafta benim kameramın yanında kalacaksın. Her şey benim dilediğim gibi giderse yalnız benden ve ikinci kaptan Vale'den emir alacaksın. Sonunda defineyi bulunca sefere katılan herkes olduğu gibi sana da payını vereceğiz. Kabul mü küçük?" "Pek güzel. Mesele halledildi. Gelsin haline ihtiyacı onun." "Peki anlıyorum," dedim. "Ama Kaptan Gray ne yapacaksın?" Bir saniye önce öylesine sevimli ve iyiliksever görünen yüzü korkunç bir şekil aldı, ağır bir küfür savurdu. "O bunak herifi mi?" diye muhamurdandı. "Onu da düşünürüz." Uysal görünmekten başka çarem kalmamıştı. "Pazarlığı kabul ediyorum Kaptan Silver. Başka türlü yapamam ki," dedim. Dalaverilerini ve kötü niyetlerini şimdi anlıyordum. Her şeyi ona karşı harekete geçirmem gerektiğini iyiden iyiye görüyordum. Yalnız kendiminki değil, tehlikesiz hale getirmiş olan yılmaz denizcilerin hayatları da benim elimdeydi. Bu yüzden sabırlı olmalı, fırsatlar çıkmasını beklemeliydim. Silver yumuşadığımı görünce, "Sen yaman bir tavşansın, akıllı davranacağını biliyorum," diye bağırdı. Omzuma vurdu. O sırada boz renkli büyük bir papağanın güverte üzerinde sıçraya sıçraya bize doğru gelmekte olduğunu gördüm. Silver eğildi. Kuşu olarak omzuna kondurdu. Kaptan Flint, aziz dostum. Ünlü babasının ona layık yavrusu. Şuraya bak. Bu yaşlı serserinin kim olduğunu biliyor musun? Kuş gözlerini bana dikmiş kötü kötü bakıyordu. Çapkın, çapkın diye uğursuz sesle homurdandı. Sonra keskin bir çığlık atarak çırpındı, kahkahalar savurarak uçurup gitti. Yolculuk umut kırıcı bir yavaşlıkla sürüp gidiyordu. Silver boşu boşuna tayfaları okşuyor ya da onları küfürlere boğuyordu. Adamları öyle disiplinsiz, öyle tembeldiler ki Silver'ın okşamaları da küfürleri de bir yarar sağlamıyordu. Bu yüzden pek az ve yavaş yol alıyorduk. Felaketli bir iki vardiyadan ve pek beceriksizce yapılan bir iki manevradan sonra Silver kızgınlıktan boğulacak hale geldi. Çaresizliğinden eski baş gemiciyi ve Kaptan Gray'e bağlı kalmış üç tayfayı serbest bıraktırmak zorunda kaldı. Korsanların düşmanca gözetmeleri altında onlar geminin yürütülmesini düzene koymaya başladılar. Bana gelince ben Silver'a karşı tam bir boyun eğmişlik göstermek zorundaydım. Oldukça serbesttim. Fakat esir olduğumu unutmuyordum. Ya çirkin, karı Frank iri gözlerini devire devire beni süzüyor ya da aşağılık bir hilekar olan ikinci Kaptan Vale beni göz hapsinde tutuyordu. Onlardan nefret ediyordum. Onlar Silver'ın beni gözetmeleri için görevlendirdiği bekçi köpekleriydi. Fakat onlardan sakınmanın yolunu bulmuştum. Yanlarından hep bir kolayını bulup sıvışıyordum. Silver aynı anda her yerde bulunuyordu. Koltuk değneği bir kayışla boynuna asılı olduğu halde en az 50 yaş genç bir adamın çevikliğiyle hareket ediyordu. Bana ayrı davranmakla pek sevimli görünmeye çalışıyordu. Yeni durumumdan memnundum. Biraz kaptanın miçosu, biraz da seçkin bir yolcuydum. Kısacası ötekilere nazaran rahatım yerindeydi. Bu yüzden olayları düşünüp yorumlama fırsatı buluyordum. Yalnız bir şeyi çok merak ediyordum. Acaba Silver ne için Kaptan Gray'i sağ olarak elde tutmaya karar vermişti? Esire her gün düzenli olarak su ve yiyecek veriliyordu. Fakat bunlar az miktardaydı. Bu işi yapmakla görevli olan ahçı yamağı 15 yaşında ahmak bir çocuktu. Onun dostluğunu kazanmaya çalışıyordum. Çok geçmeden bu olanın Silver'la ikinci kaptanın kendi sofralığı için sakladıkları turşulardan pek hoşlandığını fark ettim. Oldukça serbest gezindiğimden bu konservelerden önemli bir kısmını eline geçirdim. Onlardan azar azar yamağı vermeye başladım. O da iki gün sonra Kaptan Gray'e gönderdiğim mektupları taşımaya koyuldu. 4 gün sonra mahpusa günlük besimin tam olarak yollamaya başardım. Herkesin meşgul olduğu, bizi görme ihtimallerinin az olduğu anlarda bu işi beceriyorduk. Böylece kaptanı görmeye de gittim. İlk önemli görevim marangozhaneden çelik bir E aşırmak oldu. Bunu İngiltere'den ayrıldıktan sonra aşağı yukarı 15 gün sonra başardım. Akşamleyin korsanlar bir yıl dönümünü kutlamaya başladılar. Hatırladığıma göre boz renkli papağanın 200. yaşına bastığını söylüyorlardı. Silver koca bir rom varili açtırmıştı. Çok geçmeden sarhoş olan bütün tayfalar güverte üzerinde yaygaralar kopararak gezinmeye başladılar. Fıçının yanına oturmuş olan Silver neşeli bir yüzle adamlarını seyrediyordu. Bay Vale dümeni yöneten eski baş gemici Lane'in yanında duruyordu. Böyle bir hırsızlık benim için çocuk oyuncağı bir işti. Karanlıkta E'yi Kaptan Gray'e uzattığımda o "İyi becerdin oğlum" diye fısıldadı. "Bu hürriyet yolunda önemli bir adımdır. Daha güç bir atılım yapmak cesaretini kendine buluyor musun?" Kapının köşesine büzülmüş bir halde güverteye çabucak bir göz attım. Çoktan bulut gibi olmuş bir herif büyük bir fener sallıyordu. Bir başkası akordu bozulmuş eski bir keman çıkarmış, hüzünlü hüzünlü gıcırdatıyordu. Asıl düşmanımızı görememiştim. "Efendim," diye cevap verdim. "Elimden geleni yapacağım." Hatırladığıma göre bu bölgede sık sık olduğu gibi yıldızlarla dolu güzel bir geceydi. Gemi iyi bir meltemle kıyıyordu. Deniz ayna gibi düzgündü. Bu serseriler zıplamalarına henüz başladılar. Ancak iyiden iyiye sarhoş olmalarından sonra harekete geçeceğiz. Cephaneliğin nerede olduğunu biliyor musun? Elbette, fakat kilitlidir ve Silva gece gündüz başını nöbetçi dikiyor. Hem konuşuyor hem de bütün gücümle kaptanın zincirlerini eğiliyordum. Cephanelik birinci kameranın arkasında küçük bir odaydı. Asilerin onu kilitli tuttukları anahtarları da vardı. Onlar harita dolabındaydılar. Asiler öylesine ihmalci budala idiler ki belki de onların varlığından habersizdiler. Şimdi benim harita dolabına kadar sokulmam, oradan anahtarı çıkarıp nöbetçiye görünmeden ya da onun dikkatini başka yöne çekerek ilk ihtiyacımızı karşılayacak olan silah ve cephaneyi almam, hepsini Kaptan Gray'e götürmem gerekiyordu. Gece ilerledikçe eğlence daha da gürültülü bir hal alıyordu. Bağırışmalar ve şarkılar gittikçe şiddetlenmişti. Önce Silver tarafından atılan kahkahalar sonra bütün gemiyi sarmıştı. İhtiyar korsanı bütün bu geceden pek memnun görünüyordu. İki kere gizlendiğim yerden çıktığım halde farkına bile varmadı. İkinci çıkışımda kameraya süzüldüm. Dolaptan anahtarları aldım ve gemiyi boydan boya geçtim. Kimse bana bir şey söylemedi. Yalnız vadiyedekiler ayık duruyorlardı. Bunlar dümenci ile gözcüden başka yelkenleri manevra ettiren 3 kişiydiler. Bu 5 adamdan ikisinin bizden yana olduğunu büyük bir sevinçle gördüm. İkinci kaptan Whale içkiden nefret ediyordu. Kamerasına çekilmişti. Bu içki alemine başkanlık etmek için Silver yalnız kalmıştı. Onun böyle bir aşağılık eğlentiye layık bir kimse olduğuna inanmanızı rica ederim. Bu kadar uzun ve korkunç gece hiç geçirmemiştim. Nihayet bağırışmalar ve tartışmalar yavaş yavaş dindi. İçiciler birer birer sarhoşun acıklı sonucuna uğrayıp sızdılar. Bazıları patırtıyı biraz daha sürdürdülerse de çok geçmeden Barbuda'yı derin bir sessizlik kapladı. Tayfaların bir kısmı sallanarak koğuşlarına gittiler. Öbürleri düştükleri yerlerde sızıp kaldılar. Ambar kapakları üzerinde halt yığınları içinde uzanmış ya da kıç üstü güvertesli merdiven basamaklarında baş aşağı sarkmış duruyorlardı. Her zamanki gibi genç ve dinç görünen Silver da sallana sallana dolaşıp kamerasına girdi. Kaptanın hücresinin kapısını açarak onu çıkabileceğini işaret ettim. Zincirleri şangırdadı. Kalkarak sarsak adımlarla ağır ağır ilerlemeye başladı. Elini omuzuma koydu ve bir an derin bir soluk aldı. Gecenin serin havasını içine çekerek kuvvetini topluyordu. Birdenbire dikildi. Şimdi bambaşka bir adamdı. Yeniden geminin kaptanı olmuştu. "Peki iyi iş becerdin Jamie. Silver Efendi ile hesaplaşmak zamanı geldi," dedi. Döşemeler üzerinde adeta sürünerek kıça doğru kaydık. Uyuklayanlardan hiçbiri kımıldamıyordu. Kaptan en sızmış olanlardan birinin belindeki kılıcı çekti. Ben de kendi hesabıma geniş ağızlı bir av bıçağını aldım. Cephaneliğin kapısı dibindeki nöbetçi kocaman bir körük gibi horluyordu. Karanlık gittikçe dağılıyordu. Gün doğması yakındı. Kendinden habersiz bir şekilde yatan nöbetçinin üzerinden açtık. Anahtarları kaptana verdim. "Acele edelim," dedi. "Buraya kadar işimiz iyi gitti. Fakat dikkatli olmamız gerek. Hayatımda henüz bir gemini kaybetmedim. Barbuda'yı da kaybetmek istemem. Ne onu ne de hayatımı." Cephanelikte bir dakika kaldık. Fakat çıktığımızda gün ışığı gözlerimizi kamaştırdı. Her bir elimizde birer tabanca vardı. Ben bir tane de kemerime sokmuştum. Ceplerimiz barut ve kurşun doluydu. Kaptan planını tasarlamıştı. Şimdi gizlenmeden geniş adımlarla yürüyorduk. Zira kameradan görülmüyorduk. Dümen çarkının yanına gelince Gray, dümencinin omzuna hafifçe vurdu. Net bir sesle, "Devam ediniz Lane," dedi. "Doğru gidiniz. Fakat bundan sonra benden emir alacaksınız." Baş dümenci o anda öyle şaşırmış, öyle sevinmişti ki adeta soluğu keserek çarkı elinden kaçırdı. "Dikkat et Lane, yolu iki çeyrek sapıttın." Geniş adımlarla öne doğru ilerleyen kaptan rüzgarı içine çekti. "Barbuda'yı bu bayrak altında seyrettirmeyeceğim," dedi. "Hawkins, bu uğursuz renkleri indirmeye bak." Başardığımız işin heyecanıyla "Baş üstüne kaptan," diye karşılık verdim. Kaptan sanki onu felakete sürükleyen olaylar hiç olmamış gibi sakindi. Onun bu soğukkanlılığı beni hayrette bırakıyordu. Yere yığılmış vücutlardan ve geceki rezaletin izleri olan her tarafa dağılmış pisliklerden sakınarak ipe koştum. Korsan bayrağını indirip bordadan attım. "Tanrı Kral George'u korusun," diye bağırdım. Benim bağırmam alarm işareti oldu. Uyanmış olan korsanlardan biri çapaklı gözlerle bana bakıyordu. Adını haykırdı ve kılıcını çekip sendeleyerek bana doğru yürüdü. Tabancamı üzerine çevirerek ateşledim. Yüzü korkunç biçimde buruşan korsan durakladı. Kolunu kaldırarak başı ileride ayaklarımın dibine yığıldı. Ayaklarımın yerden kesildiğini hissettim. Kaptan, "Jamie!" diye bağırdı. Uğultuya dönen bir mırıldanma yükseldi. Uyuyanlar uyanıyorlardı. Tarif edilmez bir karışıklık oldu. Sırtımı kıç güvertenin merdivenine dayamış duruyordum. Korsan uluyarak kaçıp bir yere sığındı. Ben dümene eğilip kaptanın yanında durdum. Kameranın kapısı çatırdıyla açıldı. Korsanların gürültüleri ve kızgın homurtularını bastıran bir sesle Silver, "Gray, artık daha fazla canımı sıkamayacaksın," diye gürledi. Fakat uzun boylu konuşamadı. Dümencimiz Lane çarkı bırakarak Silver'ın üzerine atılıp omuzlarına yapıştı. İkisi birden güverteye yuvarlandılar. Silver şiddetle dövüşüyordu. Fakat Lane çevik, kuvvetli ve ondan 30 yaş daha gençti. Kendine gelmiş olan haydutlar üzerimize geliyorlardı. Kaptan ve ben güverteden bize doğru yürüyen bu sürüyü durduracak gibi değildik. Bırakılmış olan dümen kendi kendine sağa sola dönüyordu. Rüzgar ve akıntının etkisiyle her yöne çevrilen gemi suların elinde oyuncak olmuştu. Kaptan bir çeviklik harikası gösterdi. Tabancalarını bırakmadan dirsekleriyle çarkı durdurdu. Böylece Barbuda tekrar yoluna girdi. Lane Silver'ı kamerasının bölmesi önünde yere yıkmıştı. Yaşlı korsan alaycı bir kahkaha attı. Sonra eğlenir gibi bir tavırla ortalığı seyretti. Asiler tabancalarımızın tehdidi altında kızgın fakat boyun eğmiş bir halde karma karışık geri çekilmişlerdi. Silver, "Doğrusu güzel bir darbe," dedi. "Hakkını vermek gerek. Belki siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Kaptan, bu herifler Rom'u biraz fazla kaçırmışlar. Ne de olsa bu bizim hatamız. Şartlarınız nelerdir? Kaptan Gray, Silver'a bakmak için başını bile çevirmedi. Şartlarım yok, John Silver. Eğer sen ve adamların birer birer silahlarınızı bırakıp teslim olursanız, size bana yaptığınızdan daha kötü bir işlem yapmamaya söz veririm. Ve sizi kanunlar önünde yargılanmak üzere İngiltere'ye götürürüm. Bu güven verici bir tonla söylenen sözler, kızgın homurdanmalarla karşılandı. Silver karşılık vermedi. Gözcü birdenbire, ''Kara, kara!'' diye bağırınca dudaklarında geniş ve sevimli bir gülümseme belirdi. Gemiciler hep birden bordaya doğru atıldılar. Batıda sabahın sisi hızla dağılıyordu. Doğru ilerimizde, pek yakınımızda, gündüzün ilk ışıkları altında sanki gerçek değilmiş gibi görünen uzun şekilli bir adam belirmişti. Yerimden durumunu ve görüntüsünü kolayca seçebiliyordum. Babamın bana anlatmış olduğu kurşuni ve kasvetli ormanı, sivri kayalar arasında yükselen kocaman çam ağaçlarını, şurada burada bitkilerin arasında boşluklar meydana getiren sarı kum şeritlerini görüyordum. Adanın uğursuz bir görüntüsü vardı. Mercan kayalıklarına ve ıssız kumsala çarpan dalgaların şırıltısını çoktan işitmeye başlamıştık. Vahşi ve acıklı çağrışmalarla kuşlar, yelkenliğin çevresine daireler çizerek uçuşuyorlardı. Silver kahkahayla güldü. ''Haydi bakalım, memlekete dönmeyi kim istiyor?'' ''Ya, evet İngiltere'ye, Sula'ya. Güzel Perikos ile Bay Yargıç, pek dürüst 12 jüri üyesi ve tan yerinin soluk aydınlığı içinde idam rıhtımından raks eden bacaklarımız.'' Kaptan tabancasını asile üzerine çevirmiş duruyordu. ''İlk kımıldayanın beynini dağıtırım.'' diye bağırdı. Tayfalar arasında bir ölüm sessizliği oldu. Güneş yükseliyordu. Barbuda hedefine doğru ilerliyordu. Dalgalar üzerinde gururla kayıyordu. Yukarıdan yelkenlerin üstünden beyaz bulutlar geçiyordu. Güvertelere ışık sağına dökülüyor ve rüzgar direklerde şarkı söylüyordu. Kaptan Gray hüzünlü bir sesle, ''İşte'' dedi, ''İşte o üzünlü hazine adası. Onu tekrar göreceğimi hiç ummuyordum. Belki bir kabus içindeyiz. Çünkü Jamie, sen de, ben de henüz felaketlerimizin başlangıcındayız.'' Mercan kayalıkları. Yelkenli, kanatlarının uçlarıyla suyu yalayıp uçan bir martı gibi hazine adasına doğru hızla yol alıyordu. Güvertede hüküm süren derin sessizliği ilk bozan Silver oldu. Hoş bir keşifle bulunmuş gibi neşeli bir tavırla ''Olan oldu'' dedi. ''Tabancalar elimizde. Bunların karşısında itiraz edecek değilim.'' ''Benden üstünsünüz. Şu anda Kaptan Gray. Size bu çapkın şans sağlandı.'' ''Herhalde yanılmıyorum. Olayların bu şekil almasından memnundum. Yaptıklarından gurur duyuyordum. Güneşin sıcak ışığı bana kuvvet veriyor, kendime güvenimi arttırıyordu. Tabancalarım elimdeydi.'' Silver bana karşı hilekarca gülümsüyordu. Davranışları pek iltifatlıcaydı. Fakat neden bilmem hareketlerini alaycı buluyordum. Kaptan Gray'e karşı büyük bir saygıyla hitap etti. ''Kaptan, bir anlaşma yapalım mı? Eğer yemin eder, size namus sözü verirsem...'' Kaptan şiddetle sözünü kesti. ''Sen de namusuna gezer, hiçbir anlaşma yapamam.'' Silver artık gülümsemiyordu. Dudaklarını ısırarak yalnız başınaymış gibi ıslık çalmaya koyulmuştu. Papağanı şeytanca bir şarkının, korkunç bir lanetlemenin sözlerini hecelermiş gibi cırtlak sesler çıkararak gelip omzuna kondu. Her dakika bizi adaya yaklaştırıyordu. İskelet adasının güneyindeki dar boğazın hizasından geçiyorduk. Ağaçlıklı tepeleri, fundalıklarla baştan başa kaplı olan ıssız kumsalı seyrediyordum. Çakıllar üzerinde kırılan dalgaların sesini duyuyordum. Duruma hakim olmanın sevinci içinde adeta kendimden geçmiştim. Birdenbire sırtıma korkunç bir darbe yedim. Sarsılarak güvert üzerinde yıkıldım. Tabancalarım gürültüyle düştüler. Bana saldıranlarla yüz yüze gelmek için doğruldum. Fakat o benim kadar çevikti ve benden çok ağırdı. Beni kıskıvrak yakalayıp hareket edemez hale getirdi. Yüzünü görünce cephaneliğin önünde sakin sakin horlarken bıraktığımız adamı tanıdım. Düşerken Kaptan Gray'in de vahşi bir darbeli yere yıkıldığını görmüştüm. Ona saldıran ise Kara Frank'ti. İkisi birden kudurmuş gibi boğuşarak güverteye yuvarlandılar. Zenciyi tehditler, küfürler savurarak uluyordu. Kara Frank'in de bizim planımızı tekrarladığını büyük bir umutsuzluk içinde anladım. Uyumakta olan nöbetçiye sokulup onu sarsarak kaldırmıştı. Göz açıp kapayıncaya kadar geminin pupası çılgınca bir boğuşma sahnesine dönmüştü. Bizim küçük grubumuz çabucak sarılmıştı. Ufak bir hata bizim bütün kurnazlıklarımızı ve cüretimizi faydasız kılmıştı. Bir dakika önce peslemiş bir halde olan korsanlar kan ve intikam diye bağırıyorlardı. Barbuda sağa sola sapıyor, sonra aşağı yukarı rotasını buluyordu. Fakat kendi kendine dönmekte olan çarkı tutacak kimse yoktu. Bob Lane sırtını kameraya dayamış, bir düzine korsana karşı enerjiyle ve umutsuzca dövüşüyordu. Kaptan bir köşede, bir dizi güvertede, ellerinde kılıç ve kapama olduğu halde korsan sürüsünün büyük kısmıyla savaşıyordu. Merdivenin altında adamlarımızdan ikisi başka bir grupla kapışmıştı. İşte bu sırada ikinci Kaptan Vale çekildiği yerden çıktı. Kuru ve cırtlak sesiyle kimsenin dinemediği bir sürü emirler vererek güvertede zıplamaya ve tepinmeye koyuldu. Silver bir kere daha duruma hakim olmuştu. Bir grup seçerek kaptana doğru saldırttı. Merdivenin yukarısından iki haykırışla çarpışmaya son verdi. Yalnız Lane'i yere mıhlayan da kendisi oldu. Beni küçük düşürmek için ahçı yamağının bekçiliğine teslim etti. O da ölç almak için yanıyordu. Ağzından salyalar saçarak beni yakalayıp yüzüme haykırdı. Pis oyunlarınız bitti Bay Hawkins. Fakat küçük grubumuzun en çetin savaşçısı olan kaptan hala cesaretle dayanıyordu. Kuvvetli bir ters vuruşla bir asi yere yıkarken vardiya sözcüsü bir korku çığlığı attı. Müthiş bir çarpışma oldu. Gemi omurgasından direklerin ucuna kadar sarsıldı ve bütün tahtaları gıcırdadı. Barbuda hemen hemen tamamen yana yattı. Sonra tekrar doğruldu. Silver derhal, ''Kayalık, kayalık!'' diye bağırdı. ''Herkür şeytan, bindirdik!'' Geminin ani eğilmesi bana dengemi kaybettirmişti. Kayıp sırtüstü düştüm. Ahmak bekçim kaburgalarıma bir tekme attı. Büyük bir karışıklık oldu. Korsanların benim bulunduğum yana doğru koştuklarını sandım. Dengemi bulunca ahçı yamağının kolları arasında kurtuldum. Ve geminin boğazın mercan kayalıkları arasında saplanmış olduğunu gördüm. Köpüklü dalgalar şiddetle geminin yanına çarpıyor ve kayalığın dışını dövüyorlardı. Fakat kara yöndeki su durgundu. Lekesiz bir mavilikteydi. Kaptana haber vermek için bir çığlık attım ve bordanın üstüne atladım. Bir köpek yığını içinde durgun derinliklere gömüldüm. Küçük yaştan beri yüzme biliyordum. Bunu bildiğimden dolayı bütün kalbime Tanrı'ya şükrediyordum. Suyun içinde oynak bir yılan balığına benzerdim. Hızlı, yorulmaz ve yılmaz bir balık. Soluk soluğa suyun yüzüne çıktım. Sonra hiç beklemeksizin koyun uzak kıyısına atıldım. Güverteden bağırışmalar, kudurmuşçasına ulumalarla karışık bir yaygara yükseliyordu. Arkamdan suya bir seri atlamalar olduğunu, sonra yüzücülerin kılıç seslerini işittim. Doğuşa hazır bir durumda, kemerimdeki bıçağı çekerek geri döndüğüm sırada arkamdaki seslendi. Yavaş oldum. Kaptan Gray'i tanıyınca büyük bir ferah duydum. Arkasından bizden olan iki tayfa yüzüyordu. Gemiden öfkeli haykırışlar, düzensiz silah sesleri geliyordu. Korkunç bir sessizlikten sonra bir yaylım ateşi açıldı. Çevremize düşen kurşunlar suları göğe doğru fışkırttılar. Hava patlamaların gürültüsüyle sarsıldı. Arkadaki arkadaşımızın kolları boşlukta çırpındı ve zavallı kırmızı köpük yığınları arasında suyun içinde kaynayıp gitti. Şimdi durumumuz umutsuz görünüyordu. Silver'ı devirmek istediğimiz acıklı bir başarısızlıkla sona ermişti. Barbuda'nın bordası boyunca sıralanmış olan korsanların attıkları çığlıklar, ulumalar umutsuzluğumuzu bir kat daha artırıyordu. Bu berbat, bu insan barındırmaz adada terk edilecektik. Daha kötüsü de birkaç saat, belki birkaç gün içinde birer av hayvanı gibi şuraya buraya kaçtıktan sonra Silver'la çetesinin bizi sarıp insafsızca öldürmesini bekleyecektik. Bunları düşündükçe çıldıracak gibi oluyordum. Bununla birlikte kaptan hiç de sarsılmış görünmüyordu. Şüphesiz ki onun bir umudu vardı. Bu umut ona güven veriyordu. Biricik arkadaşımız yanımızda bütün kuvvetiyle yürüyordu. Bu Fred Harrison adlı genç bir denizciydi. Bristol'da olan bu delikanlı ancak 20 yaşında vardı. Barbuda ile ilk olarak denize açılmıştı. Bu umutsuz oyun için ondan daha göspek, yılmaz bir arkadaş bulamazdık. Barbuda'dan yükselen gürültü henüz dinmemişti. Birkaç kere daha ateş edildiğini ve kurşunların bize vızıldadığını işittik. Fakat kurşunlar pek kısa sürüyor, biz de bütün gücümüzle yüzüyorduk. Bağırtılar, patırtılar uzakta kalıp söndüler. Biz yolumuza sessizce devam ettik.